9. Kaset 1. Yüz. Askeri bir müdahaleye karşı koymak için Varşova sokaklarında barikatlar kuruldu. Önemli merkezlere askerler yerleştirildi. Sovyet heyeti başarı kazanamadan Varşova'dan ayrılınca silaha başvurmaya gerek kalmadı. Başta Gomulka olmak üzere parti yöneticileri ülkede reform hareketlerinde bulunmakta kararlıydı. Bu karar karşısında Moskova daha ileri gidemedi. Gomulka'nın başa geçmesiyle Polonya yeni bir döneme girmişti ve halk ileriye umutla bakıyordu. Artık Polonya sosyalizm yolunda kendi istediği biçimde ilerleyebilecekti. Sovyetler Birliği'nin Polonya'da askeri müdahaleye başvurmamasının en önemli nedenini Gomulka'nın tutumunda aramak doğru olur. Gomulka, Kruşçev'i Polonya'nın Doğu blokundan çıkmayacağı, başka partilerin kurulmasına izin vermeyeceği ve Sovyetlerle sıkı ilişkileri sürdüreceği ama buna karşılık Sovyetlerin de Polonya'nın iç işlerine karışmaması gerektiği, Polonya halkının kendi yöneticilerini kendisini seçeceği ve özellikle işçilerin yaşam koşullarını düzelteceği konularında ikna etmesini bilmişti. Benzer gelişmelerin yaşanacağı Macaristan'da bu başarılamadı. 2. Macar ayaklanması. Stalin'in ölümünden sonra Macaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri Matyas Rakosi, Moskova'ya davet edilerek kendisine Macaristan'da ortaya çıkan huzursuzluğun giderilmesi için ekonomik alanda reformların gerekli olduğu anlatılmıştı. Gerçekten Rakosi, yönetimi öteki Doğu Avrupa ülkelerine göre en sert, kapalı ve halktan kopuk olanıydı ve böyle bir yöneticiye Sovyet önderlerinin yeni görüşleri iş işten geçmeden anlatılmalıydı. Ayrıca Rakosi'ye karşı Macar Komünist Partisi içinde de muhalefet başlamıştı. Rakosi'nin istenen değişiklikleri yapmadığını gören Sovyet yöneticileri, Rakosi'nin tek adam yönetimine son vererek 1953 Haziran'ında iktidara liberal görüşlü İmre Nagy'nin gelmesini sağladılar. Bundan sonra bir süre Nagy başbakan, Rakosi de parti başkanı olarak ülkeyi yönetmeye başladılar. Bu Moskova'daki kolektif önderliğin Macaristan'da da uygulanmasıydı. Nagy iktidara geçer geçmez endüstri alanındaki kalkınma hızının yavaşlatılması ve tüketim maddelerine daha çok önem verilmesi gerektiğini, tarımda zorla kolektifleştirmenin durdurulacağını, polis terörüne son verilip hukuk düzeninin getirileceğini açıkladı ve eski yönetimi şiddetle eleştirdi. Bu açıklamalar halka yeni umutlar vermesine rağmen Rakosi ve grubunu telaşa düşürdü. Bunların faaliyeti Nagy'nin başarısını engelledi ve 1955 Nisan'ında sağcı sapma ve hizipçilik ile suçlanarak Moskova'nın da oluru ile görevinden uzaklaştırıldı. Rakosi iktidarda yalnız kalmasına rağmen özellikle 20. Kongre'den sonra birçok noktada aşağıdan almak zorunda kaldı. Kongrenin yumuşak havasının etkisiyle toplum yaşamında özellikle siyasal alanda bir canlılık başladı. Nagy onlara başka seçenekler, daha iyi bir yaşam ve özgürlük yolunu göstermişti. Bu arada Rakosi eski tutukluları yavaş yavaş serbest bırakmaya başladı ve tabandan gelen baskıyı azaltmak amacıyla Petöfi kulüplerinin kurulmasına izin verdi. 1956 Mart'ında Gençlik Federasyonları tarafından kurulan bu kulüpler, sanatçıların, edebiyatçıların ve bilim adamlarının tartışma merkezi olacaktı. Rakosi günlük gazetelerde açıkça eleştirilmeye ve parti içinde muhalefet gelişmeye başladı. İşte tam bu sırada Polonya'daki Poznan ayaklanmasının haberi geldi. Durumunun sarsılmakta olduğunu gören Rakosi, kendine yönelik eleştiri ve muhalefetin önderliğini yapan Petöfi kulüplerini kapatmak ve aydınları susturmakla tehlikenin önüne geçebileceğini sandı. Üstelik Nagy'yi tutuklatmaya karar verdi. Ancak Merkez Komitesi'nde beklemediği bir muhalefetle karşılaştı. Yardımcısı durumunda bulunan Gero ve bazı Merkez Komitesi üyeleri, Rakosi'nin planlarını Sovyet elçisine duyurarak Moskova'nın yardımını istediler. Poznan ayaklanması sürekli bir biçimde Tito'nun baskısı altında olan Moskova'ya Doğu Avrupa ülkelerindeki halkların baskı rejimlerine karşı duydukları hoşnutsuzluğu ve eğer bunlar giderilmezse Doğu blokunun parçalanabileceği olasılığını yeniden hatırlatmıştı. 17 Temmuz 1956'da Budapeşte'ye gelen Mikoyan Rakosi'nin çekilmesini istedi ve yerine Gero parti sekreteri oldu. Gero halkın baskısına boyun eğerek 13 Ekim'de Nagy'yi yeniden parti üyesi yaptı. 22 Ekim'de Budapeşte Üniversitesi öğrencileri bir bildiri yayımladılar. Bu bildiride Sovyet askerlerinin Macaristan'dan çekilmesi, Nagy'nin başkanlığında yeni bir hükümetin kurulması, Stalin-Rakosi dönemi önderlerinin cezalandırılması, serbest ve çok partili seçimlere gidilmesi ve Yugoslavya ile ilişkilerin geliştirilmesi isteniyordu. Aynı gün 200 bin kadar işçi başkentin merkezinde toplanıp iktidarın da geri devredilmesini istedi. Polis halka ateş açtı ve ertesi gün Sovyet tankları Budapeşte sokaklarında göründü. Bu müdahale Macar halkını birleştirdi ve Sovyetlere karşı mücadeleyi güçlendirdi. Böylece başlayan Macar ayaklanması 11 Kasım 1956 tarihine kadar sürdü. Ayaklanma 3 aşamada özetlenebilir. İ. 24-29 Ekim arasında Nagi'nin yönetimi altında bulunan ülkede Sovyetler ayaklanışı silahla bastırmaya çalıştılar ama başaramadılar. İ. 29 Ekim 3 Kasım tarihlerinde Sovyet askerleri çekildi ve ülke 6 günlük tam bağımsızlığına kavuştu. İ. 4-11 Kasım tarihlerinde Sovyetler yeniden silahlı müdahalede bulundular ve ayaklanışı bastırdılar. İmre Nagy iktidardan düşürüldü ve ülkenin başına Sovyet desteği ile Janos Kadar getirildi. Kadar gerçekte liberalleşme hareketinin ateşli bir savunucusu ve Nagy hükümetinin de üyesiydi. Ancak son anda taraf değiştirerek partinin başına geçirildi. Kadar 1960'lara kadar koyu bir baskı politikası uygulamışsa da bu tarihten sonra kısmi liberalleşme hareketlerine girişmiştir. Polonya'ya askeri müdahalede bulunmayan Sovyetler Birliği'nin Macar ayaklanmasını neden kanlı bir biçimde bastırdığı sorusu tarihçiler için bugün hala yaşayan bir sorudur ve farklı cevaplar verilmektedir. Ancak şunu söylemek gerekir ki Macaristan'da Nagy, Polonya'da Gomulka kadar akılcı davranabilmiş değildir. Kendine ve halkın desteğine çok güvenip Sovyet gücünü küçümsediğinden olacak, iktidara geldiğinin ikinci günü BM'ye başvurarak tarafsızlığının sağlanmasını istemiş ve hemen çok partili demokratik sisteme geçileceğini açıklamıştır. İleride yeniden değerlendirileceği gibi bunlar Sovyetler Birliği'nin hoşgörüyle karşılayacağı girişimler değildi. 3. Birliği güçlendirme çabaları. A. Moskova Konferansı. Sovyetler Birliği 1956 olaylarının yarattığı şoku üzerinden attıktan sonra blok içinde birliği kuvvetlendirmek için çaba göstermeye başladı. Bunların birincisi 1957 Kasım'ında toplanan ve 64 Komünist Parti'nin katıldığı Moskova Konferansı'dır. Konferansın sonunda yayımlanan bildiride sosyalist gelişmenin temel yasalarında birlik olduğu sürece Moskova'nın komünistler arasında belli ölçüde bir farklılığı hoşgörüyle karşılayacağı belirtilerek hem 20. Kongre'nin yarattığı havanın sürdürülmesine çalışılmış hem de Macar örneğinden alınan derste buna temel yasalarda birlik arama yoluyla bir sınır getirilmiştir. 1957 Kasım bildirisi onu imzalayan 12 Komünist Parti arasında bir birliğin yaratıldığını göstermektedir. 1956 sonbaharıyla birlikte Sovyetlerle Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde iki eğilim egemen oldu. İ. Bir yandan bu ülkelerin iç ve dış politikalarında belirli bir bağımsızlığa izin veriliyor. İ. Öte yandan bu bağımsız tutumun komünist hareketin birliğinin parçalanmasına kadar varmasına engel olmak için bir sınır da getiriliyordu. Ancak 20. Kongre'den sonra Doğu blokunun tek parçalı birliği bozulmuş ve İtalyan Komünist Partisi önderi Togliatti'nin deyimiyle çok merkezlilik doğmuştur. B. 21. Kongre. 1959 yılının Ocak ayında toplanan SBKP'nin 21. Kongresinin en önemli özelliği Sovyetler Birliği'nin artık tam anlamıyla sosyalizmi gerçekleştirdiğinin ilan edilmesidir. Khrushchev'e göre komünizm doruğuna ulaşan ilk ülke Sovyetler olduğu için SBKP Dünya Komünist Hareketi'nin öncüsü olmaya ve bu konuda son sözü söylemeye hak kazanıyordu. İşte burada Çin-Sovyet çatışmasının tohumlarının atıldığını görüyoruz. Ama bu çatışma 2 yıl sonra 22. Kongre'de ortaya çıkacaktır. 21. Kongre'nin bir başka özelliği Yugoslav komünistlerinin davet edilmemiş olmasıdır. Sovyetler Birliği Polonya ve Macaristan olaylarını Titoizmin virüsünün yayılması olarak değerlendirdiğinden bu olaylardan sonra 1955 yılında düzelmiş bulunan Yugoslav-Sovyet ilişkileri yeniden bozulmuştur. C. 22. Kongre. SBKP'nin 22. Kongresi blok içindeki çok merkezliliği açıkça ortaya koymuştur. Sovyetler Birliği 1948 kopmasından sonra Yugoslavya'yı istediği yola sokamamış ve o tarihten sonra Tito gerçeğini kabul etmek durumunda kalmıştır. 1961 Ekim'indeki 22. kongreden sonra bu ayrılmalar kervanına Çin ve Arnavutluk da katılmıştır. Arnavutluk önderi Enver Hoca, Kuruşçe ve Tiran'dan meydan okumuş, ÇHC ise Arnavutluğun davasını benimsemiştir. Kongre, dünya komünizmindeki çatlağı daha da derinleştirdiği gibi, Kuruşçev ile Mao arasındaki polemik ve üstünlük mücadelesine bir başlangıç olmuştur. 22. Kongre'den 1964 yılında iktidardan düşene kadar bu anlaşmazlık, Kuruşçev'i Mao'ya karşı öteki komünist partiler arasında destek aramaya zorlamış ve bunun bedelini de Doğu Avrupa ülkelerine ödünler vermekle ödemiştir. Bu da Doğu bloku içindeki çok merkezliliği güçlendirmiştir. Ç. 23. Kongre 1961 yılından sonra giderek parçalanmakta olan Doğu blokuna bir çeki düzen verme faaliyeti, özellikle 1964'te Kuruşçev düştükten sonra önem kazandı. 1965 Eylül'ünde parti başkanı Leonid Brejnev bu konuyu açıkça ortaya koyarak Varşova Paktı'nın daha iyi işleyecek bir duruma getirilmesini ve önemli işlerin ele alınması için sürekli ve hazır bir mekanizma kurulmasını istedi. Ancak Doğu Avrupalı önderlerin bu öneriye verdikleri karşılık pek yüreklendirici olmadı. 1966 yılında toplanan 23. Kongre'de Sovyet önderleri bu konudaki kararlılıklarını göstererek Varşova Paktı içindeki öteki sosyalist devletlerle işbirliğinin güçlendirilmesi isteğinde bulundular. Bu konuşmadan hemen sonra Romanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Nicola Ceaușescu askeri blokları tümüyle yeren bir konuşma yaparak bu konudaki görüş ayrılığını duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirtti. 4. Romanya'nın bağımsız tutumu. Moskova'dan bağımsız tutumda Yugoslavya, Çin ve Arnavutluğu Romanya izledi. Romanya'nın öteki Doğu Avrupa ülkelerinden farklı 3 önemli özelliği vardır. İ. Romen halkı Latin ırkından gelmektedir. Dolayısıyla öteki Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu gibi ne ırk ne de dil bakımından Slav'dır. İ. 1945 yılına gelinceye kadar dış politikası Rusya'ya dönük olmayıp Rusya ile işbirliği geleneği yoktu. İ. İki ülke arasında önemli toprak anlaşmazlıkları vardır. Romanya, Besarabia, Kuzey Bokoniva ve Herta'ya elinden zorla alınmış Roman toprakları gözüyle bakmaktadır. Zaten iki devlet arasındaki anlaşmazlık 1963 yılında Besarabia'daki Roman azınlığa Sovyetlerin kötü davranışından çıkmıştır. İşte bu üç temel unsurdan kaynaklanan ve Roman Komünist Partisi ile önderliğinin sağlamlığından güçlenen Roman milliyetçiliği 1963 yılında ve ekonomik alanda ortaya çıktı. Romanya kendisini bir ham madde üreticisi ve petrol çıkarıcısı durumunda tutmak isteyen Comecon'a karşı direndi ve bu tarihten sonra Doğu Avrupa'da bağımsız ekonomik planlamanın bayraktarlığını yapmaya başladı. Ekonomik anlaşmazlık dışında iki ülke arasında siyasal nitelikte konularda da anlaşmazlıklar vardır. Avrupa'da Roman hükümetinin asıl önem verdiği konu toplumsal sistemlerine bakılmaksızın tüm Avrupa ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, bilimsel ve siyasal bağların serbestçe gelişmesiydi. Blok içi sorunlara gelince Ceaușescu artan emperyalist faaliyetler karşısında sosyalist kampın güçlendirilmesi, ancak her devletin kendi potansiyelini kardeşçe bir işbirliği içinde gerçekleştirmesiyle olur demekteydi. Böylece Roman önderi blok içi dayanışmayı savunurken Moskova'nın askeri bakımdan hazır bulunma çağrılarına kulak tıkamıştı. 5. Çin-Sovyet uyuşmazlığı. A. Uyuşmazlığın kaynakları. 22. Kongre'nin beklenen sonuçlarından biri Kruşçev ile ÇKP önderleri arasındaki anlaşmazlıktır. Bunun çeşitli kaynakları vardır. Bir kere iki ülke arasında yüzyıllardan beri süren tarihsel bir mücadele vardı. Çin, Rusya'ya 19. yüzyılda kendini sömüren bir devlet gözüyle bakıyordu. Gerçekten halkını Afyon'a alıştıran, Afyon ticaretiyle 19. yüzyılda ekonomisini yıkıntıya sürükleyen ve ülkeyi parçalayıp büyük kıyı kentlerini denetleyen devletler arasında Rusya da vardı. İkinci olarak Sovyetlerle ÇKP arasındaki ilişkiler daha 1920'lerde bozulmuş ve kısa süren 1-2 dönem hariç hep bozuk kalmıştı. Üçüncü olarak komünist dünyada bir önderlik mücadelesi de başlamıştı. Çin'in emperyalist olmayan, tam aksine sömürgeciliğe konu olmuş geçmişi ve renginin beyaz olmaması yeni Asya ve Afrika ülkelerine sempatik geliyordu. Üstelik Çin de kendileri gibi henüz endüstrileşmemiş bir ülkeydi ve bu yüzden onları sömürme olanağı yoktu. Bu özellikleriyle Çin Sovyetlerin önüne önemli bir rakip olarak çıkıyordu. İki ülke önderliği Marksist-Leninist ideolojiyi de farklı yorumlamaktaydılar. Mao'ya göre Stalin'in kötülenmesi kampanyası çok ileri gitmişti. Bunun yanında Sovyet önderlerinin savaştan kaçınabileceği ve emperyalist devletlerle barış içinde bir arada yaşayabileceği görüşü temel komünist ideolojiye aykırı olduğu gibi doğru da değildi. 1960'ların güçlü, ekonomik bakımdan gelişmiş ve gelecek 20 yıl içinde komünist ütopyanın bolluğuna erişmeyi sabırsızlıkla bekleyen Sovyetler Birliği ile yine 1960'ların yiyecek sıkıntısı çeken ve büyük bir askeri ve ekonomik güç haline gelebilmek için gerekli geniş sermaye kaynaklarını toplamak gibi zor bir görevle karşı karşıya olan Çin'in arasında ideolojik bakımdan büyük farklar olacağı açıktı. Ama iki ülke arasındaki anlaşmazlığın en önemli nedeni toprak anlaşmazlıklarıdır. B. Toprak anlaşmazlıkları. Çin'de komünistlerin iktidarı ellerine geçirmeleriyle sıkılaşan Çin-Sovyet ilişkileri 1960'larla birlikte bozulmaya başladı. Bu tarihlerden sonra ÇHC, Çin İmparatorluğu'nun zayıf olduğu ve bu yüzden Çarlık Rusyası'na toprak bıraktığı haksız sınır antlaşmalarının değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmeye başladı. Çin 1858 yılında Amur Akarsuyu'nun kuzey bölgesi ile 1860'ta Ussuri Akarsuyu'nun doğu kıyısını Rusya'ya bırakmak zorunda kalmıştı. Bırakılan bu toprak parçaları çok geniş olup Rusya'nın bir eyaleti durumuna gelmişlerdi. 1864 yılında ise kuzeybatıdaki Sinkiang eyaletinin büyük bir bölümü Çarlık Türkistan'ın parçası haline getirilmişti. Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesinden sonra da Sovyet hükümeti Moğolistan'da genişletmesini sürdürmüş ve bölgenin bir bölümünü doğrudan ele geçirerek geriye kalanı üzerinde Sovyet yanlısı bir hükümet kurmuştu. 1960'larda iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşirken arada sırada ortaya çıkan sınır olayları 1969 yılında iki devletin silahlı kuvvetleri arasında ciddi çatışmalara varacak kadar büyüdü. 1970'lerde sınır görüşmelerinin başlamasına rağmen bunlar ancak belirli aralıklarla yürütülmüş ve 1978 yılında Ussuri Akarsuyu'nda yeni ve ciddi çatışmalar başlamıştı. C. Anlaşmazlığın yakın nedenleri. 22. Kongre'de ortaya çıkan anlaşmazlığın yakın nedeni, ÇHC'nin 1958 yılında 500 milyon köylüyü içine alacak 26 bin halk komününü kurması ve bu yolla birkaç yıl içinde kusursuz bir komünizme varacağını açıklamasıydı. Bu iddia komünist kamp önderliğinin Moskova'dan Pekin'e geçtiği ve ÇHC'nin komünizmin kurulmasında Sovyetlerden ileri olduğu sonucunu da birlikte getirmekteydi. Oysa Kruşçev, Sovyetler Birliği komünizmin kurulmasına başlamıştır. Halk demokrasilerinin çoğunluğu ise ekonomilerinin karma durumuna bir son vermişlerdir ve daha sosyalizmin kurulmasını tamamlamaktadırlar demekle bu konuda önderliği Moskova'da görüyordu. Ç. Anlaşmazlığın açığa vurulması. Arnavutluk İşçi Partisi 22. Kongre'de bulunmadı. Kruşçev de kongrede Arnavutluk Parti önderine saldırıda bulunarak kendilerini modern zamanların en önemli sorunları üzerinde bütün komünist hareketin anlaştığı yoldan ayrılmak, Arnavutluk'ta Stalinist yönetimi uygulamak ve 20. Kongre'nin koyduğu kurallara aykırı hareket etmekle suçladı. Kruşçev'in burada asıl eleştirdiği ÇHC yöneticileriydi. Artık Kruşçev'in karşısında iki seçenek kalmıştı. Eğer Çin ile Arnavutluk yöneticilerinin davranışları cevapsız bırakılırsa, ideolojik sapmalar genişleyecek, blokta ve Dünya Komünist Hareketi içinde Sovyet önderliği tehlikeye düşecekti. Eğer sorun açık bir biçimde ele alınırsa ve Moskova'ya muhalefet şiddetle susturulmaya çalışılırsa, uluslararası komünist harekette parçalanmalar ortaya çıkacaktı. Bu seçenekler arasında bocalayan Kruşçev, İkisinin de tehlikesini sezmiş olacak ki orta bir yol izlemeye karar vererek 22. Kongre'de Arnavutluğa ve bu yolla dolaylı bir biçimde ÇHC yöneticilerine şiddetli saldırılarda bulundu. Buna Chu Enlai aynı biçimde karşılık verdi. Yugoslavya'ya gelince 1959 yılında başlayan Sovyet suçlamaları bu kongrede de sürdü ve Kruşçev dar görüşlü Yugoslav önderleri Marksist-Leninist yoldan ayrılmışlar ve kendilerini revizyonizm bataklığına bırakan yolu seçmişlerdir diyerek aradaki ipleri kopardı. 22. Kongre Kruşçev'i Sovyet iktidar piramidinin doruğuna yerleştirmiş ise de aynı şey uluslararası komünist hareket içindeki yeri için söylenemez. Kongre dünya komünizmindeki çatlağı daha da derinleştirmiş, Kruşçev ile Mao arasındaki polemiğe ve üstünlük mücadelesine bir başlangıç olmuştur. Bu da Doğu blokunda çok merkezlilik eğilimini güçlendirmiştir. D. Çin-Sovyet ilişkilerinde yumuşama ve yeni Rusya. Böylece ayrılan yolların birleşmesi ya da Çin-Sovyet ilişkilerinin normalleşmesi kolay olmadı. Bir kere Mao Çin siyasal piramidinin tepesinde kaldığı sürece önderler arasındaki polemiğin önemli bir boyutunu oluşturduğu anlaşmazlık tam anlamıyla ortadan kaldırılamazdı. İki ülke arasında toprak anlaşmazlıkları ve Çin'i tehdit eden Sovyet askeri yığınağı sürüyordu. Üstelik Sovyetlerin Afganistan'ı işgali ve Kampuçya'ya asker sokup kendisine yakın bir yönetimi iş başına getiren Vietnam'a Sovyet desteği, Çin'in kuzey komşusu tarafından çevrelenme psikozunu artırmıştı. 1976 yılında Mao'nun ölümü ve muhalif önderlerin iktidara gelmesiyle ilişkilerin normalleşmesi yolunda bir engel kalktıysa da bu hemen gerçekleşmedi. Hatta Deng 1979 Ocağı'nda ABD'yi ziyaret edip iki ülke arasında bilimsel ve teknik işbirliği anlaşması imzalanırken Çin önderi ABD'ye Sovyetlere karşı ittifak önerisinde bulunuyordu. Bir ay sonra Çin, Kampuçya ile savaşan Vietnam'a girdi ve Nisan ayında Sovyetler ile 14 Şubat 1950 tarihli dostluk, ittifak ve karşılıklı yardım anlaşmasını iptal etti. İlişkilerin normalleşmesi için 1980'leri ve özellikle Gorbaçov'un iktidarını beklemek gerekecekti. Çin'de ekonomik reformla birlikte Sovyetler Birliği Çin'in dış ticaretinde en önemli ülkeler arasına girdi ve Çin'in Gorbaçov'un görülmemiş reformlarına ilgisi arttı. 1987 Ağustos'unda iki ülke arasında görüşmelerin başlamasıyla sınırın doğu kesiminde toprak iddialarından doğan sorunların çözülmesi yolunda adımlar atılmaya başladı. Sovyetler Birliği bir yıl sonra Moğolistan'ın kuzeyinden önemli sayıda asker çekti. Nihayet 1989 Mayıs'ında Gorbaçov'un Pekin'i ziyaretinde Sovyet lideri ve Deng karşılıklı dostluk, egemenlik ve birbirlerinin iç işlerine karışmama sözü verdiler. 1989'da Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmesi ve 1990'da Kampuçya sorununa çözüm bulmak için BM çerçevesinde görüşmelerin başlaması, ilişkileri gölgeleyen anlaşmazlıkların birer birer ortadan kalkmasına yol açtı. 1991 Aralık ayında Sovyetler Birliği'nin resmen ortadan kalkmasından sonra, ÇHC'nin gözünde Rusya'nın artık kapitalist bir ülke olarak karşı kampa geçtiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan böyle bu öğe tarafından belirleneceğini düşünmek doğru olmaz. Bugünün uluslararası ilişkileri yalnız ideolojik farklılıkla belirlenmemektedir. Bu yüzden Çin-Rus ilişkilerinin bugününü ve geleceğinin Uzak Doğu'daki dört en önemli aktör, ABD, Japonya, ÇHC ve Rusya arasındaki karmaşık ilişkiler yumağı hesaba katılarak incelenmesi doğru olur. Sovyetler Birliği dönemindekinden çok farklı olarak Rusya'nın bugünkü Uzak Doğu çıkarları, ABD'nin siyasal rolü ve askeri varlığının devam ettirilmesini gerekli kılıyor. ABD bölgeden çekilirse ve Çin'in ekonomik ve askeri gücünün hızla arttığı düşünülürse, bu gelişmelere Japonya'nın tepkisi hızla silahlanmak olabilir. Bu da Japonya ile Uzak Doğu'da 100 yıldır güç mücadelesine girişmiş olan ve bu devletle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma toprak uyuşmazlıkları bulunan Rusya'nın işine gelmeyecektir. Rusya Uzak Doğu'da en azından 5-10 yıl zayıf durumda kalacağı için bölgede sağlam ve istikrarlı bir güçler dengesine de gereksinim duyacaktır. Güç dengesinin Çin ya da Japonya lehine bozulması ya da bu devletlerin bölgede egemenlik peşinde koşmaya başlamaları Rusya'ya doğrudan bir tehdit oluşturacaktır. Bugün görülebileceği kadarıyla Rus yönetimi ABD ile geliştirmeye çalıştıkları ilişkilerinin yanında Pekin yönetimi ile çok miktarda silah ve teknoloji satımının açıkça gösterdiği gibi ekonomik, siyasal ve askeri ilişkilerini geliştirmeye özel bir önem vermektedir. 1993 seçimlerinde güçlerini ve etkilerini artıran tutucu ve milliyetçiler Japonya'ya herhangi bir toprak ödünü verilmesine şiddetle karşı çıktıklarından ve yukarıda belirtilen denge politikası çerçevesi içinde Çin daha önemli hale geldiğinden Rusya Japonya ile ilişkilerine ikinci derecede önem verir görünmektedir. En büyük tehlike milliyetçilerin iktidara gelmeleri durumunda Japonya'ya karşı 1950'lerde Sovyet döneminde olduğu gibi ÇHC ile ittifak kurmaları ve belki de daha ileri giderek Güney Kore'ye ve ABD'ye karşı Kuzey Kore ile işbirliği yapmalarıdır. Böyle bir olasılık Uzak Doğu'da tüm dengeleri alt üst edebilir ve bölgede nükleer silahları da içeren yeni bir silahlanma yarışını başlatabilir. Rus-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesi ise Rusya'nın Çin'in ticari ilişki, bilimsel ve teknolojik yardım gereksinmelerine ne ölçüde cevap vereceğine bağlı kalacak gibi görünüyor. Ancak reform yolunda eski katı ideolojik tutumlarını bir kenara bırakan bu iki dev ülkenin yakınlaşmasının, Kuzey Yarımküre'de 1980'lerin özellikle ikinci yarısında başlayan yumuşama ortamının güçlenmesine önemli katkıda bulunduğu da bir gerçektir. 5. Bağlantısızlık ve bağlantısızlar, bağımsızlık hareketleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tanık olunan emperyalist devletlerin yönetimi altında bulunan sömürgelerin uluslaşması ve bağımsızlıklarını kazanmaları gerçekte yalnızca savaşın bir ürünü sayılamaz. Bu önemli sürecin kökleri geçen yüzyılın içine dalbudak salmış bulunmaktaydı. 19. yüzyıl emperyalizmi sömürgelerle sömürgeciler arasında 1914 yılına kadar hiç değişmeden süren özel bir ilişkiler bütünü kurmuştu. Kısaca siyasal bağımlılık, ırksal eşitsizlik ve ekonomik sömürü olarak özetlenebilecek bu ilişkileri daha önceki bölümlerde görmüştük. Bunları da dikkate alırsak 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısının sömürge devrimi, sömürge ayaklanmalarının çok ötesinde olan bir süreçtir. Sömürge halklarının ulusal benlik ve bütünlük kazanmaları, okuma yazma oranının artması, yaşam düzeylerinde az da olsa bir yükselişin sağlanması ve nüfusun artması sonucunda ortaya çıkan ulusal bilinç, 19. yüzyılın ürünleri olan siyasal bağımlılık, ırksal üstünlük ve ekonomik sömürünün karşısına çıkan temel güç olmuştur. Bu gücün belirli bir hedefe yönelmesine yardım edense özgürlük, eşitlik ve self-determination gibi liberal ideallerdir. İşte bu genel akım, iki dünya savaşı ile hız kazandı. Çünkü sömürgeci devletlerin çoğunluğu bu iki savaştan son derece güçsüz çıkmış ve bu yüzden ister istemez sömürgeleri üzerindeki denetimi gevşetmek zorunda kalmıştır. Bundan başka iki dünya savaşının bir başka hızlandırıcı etkisi, sömürgeci devletlerin bu savaşlarda rakiplerini yenebilmek için sömürge insanının savaşkan er olarak yardımını istemeleri ve böylece bu askerlerin belki de ilk defa beyaz insana göre ırksal bir aşağılığının olmadığını anlamaları ve Batı'nın liberal düşüncelerine açılmalarıdır. Afrika ve Asya'da Batı'ya karşı bağımsızlık hareketlerini yürütenlerin büyük çoğunluğunu Dünya Savaşı'na katılmış askerler oluşturmuştur. Büyük ölçüde emperyalist devletlerin sömürge çatışmalarından çıkan 1. Dünya Savaşı sonunda sömürgelerin uluslaşması süreci başlamıştır. Yenik devletlerin elinden alınan sömürgeler, manda sistemiyle MC'nin denetiminde galip devletlerin belirli kurallara bağlı yönetimi altına konmuştur. İşte bu sömürge ülkelerinin tam anlamıyla bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için başka bir savaşın tüm sömürgeci devletleri güçsüz bırakmasını beklemek gerekmiştir. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde yeryüzünde 600 milyon insan şu ya da bu biçimde sömürge sistemi altında yaşamaktaydı. Bugün ise bağımlı durumda bulunan ülkelerin sayısı son derece azalmış, 2-3 ülkeye kadar düşmüştür. Böylesine büyük bir değişim ve hatta dönüşüm, Hindistan ile Pakistan'ın bağımsızlıklarını kazanmaları ile başlamıştır. Bu konu üzerinde daha önce durulduğundan, burada öteki ülkeler inceleme konusu olacaktır. 1. Afrika. A. Kuzey Afrika. Kuzey Afrika ülkelerinden İtalya'nın sömürgesi durumunda bulunan Libya, 1951 yılında tam bağımsız oldu ve Kral İdris'in yönetimine girdi. Bu bağımsızlık hala bağımsızlığını kazanamamış olan öteki Kuzey Afrika ülkeleri tarafından gıpta ile bakılan bir durum haline geldi. Ancak bağımsızlığın ilanına rağmen ülkede yabancı üsler ve kuvvetler kaldı. İngiltere ile 1953 yılında imzalanan bir antlaşma ile ekonomik yardım karşılığında bu devlet Libya'da askeri üs elde etti ve 1954 yılında İngiltere'yi ABD'ye izledi. ABD'de 20 yıllık süre için vereceği 40 milyon dolar karşılığında hava üsleri elde etmişti. 1963 yılında Cezayir ile dostluk antlaşması imzalayarak Magrib ülkelerine yaklaşan Libya, 1964'te bütün İngiliz ve Amerikan üslerini kapattı. 1 Eylül 1969'da Libya'da kralı deviren askeri bir darbe oldu ve Devrim Komuta Konseyi Başkanlığı'na Albay Muammer Kaddafi getirildi. Yeni hükümet özgürlük, sosyalizm ve birlik üçlüsüne dayanan bir iç anti-emperyalizm ve Arap Birliği ikilisine dayanan bir dış politika izlemeye başladı. Sovyetler Birliği'nin Arapları tutan politikasına zaman zaman olumlu atıflarda bulunulmasına rağmen, ÇHC'nin 1971 yılında tanınması dışında komünist dünya ile yakın ilişki kurulmadı. Komünizm Libya resmi çevrelerince yabancı bir ideoloji olarak kabul edildi. 1959 yılında ülkede petrolün bulunması Libya'ya bambaşka bir nitelik kazandırmıştır. Ülke ekonomisi apayrı bir temele oturmuş, daha 1969'da ham madde petrol ihraç eden ülkeler arasında beşinciliğe yükselmiş ve ihracat gelirinin %99'unu petrolden elde eder olmuştur. 1970'lerin ortalarında Libya'nın Mısır ile Sudan'da mevcut rejimleri devirmeye çalışan devrimci gruplara silah yardımı yaptığı yolunda yaygın iddialarda bulunulmuş. 1977 Temmuz'unda Libya-Mısır sınır bölgesinde iki ülke silahlı kuvvetleri arasında şiddetli hava ve kara çatışmaları ortaya çıkmıştır. 1977'de ise Çad hükümeti, Libya'nın ülkenin zengin uranyum kaynaklarına sahip olan kuzey bölgesini işgal ettiği iddiasında bulunmuş. Libya'nın 1979 yılındaki saldırısı Çad kuvvetleri tarafından püskürtülmüştür. Libya kuvvetleri bu ülkeden ancak 1981 Kasım'ında çekilmişlerdir. Libya 1980'li yılların ikinci yarısında Akdeniz'in sorun ülkesi haline geldi. Uluslararası terörizmi desteklediği iddiasıyla ABD 1986 Ocak ayında Libya'ya ekonomik zorlama tedbirleri uyguladı ve Amerika'daki ekonomik değerlerini dondurdu. Libya Sidra Körfezi'nde manevra yapmakta olan Amerikan uçaklarına füze saldırısında bulunduğunda ise iki Libya savaş gemisi batırılmış ve bir füze üssü bombardıman edilmiştir. 1988 yılında bir Amerikan sivil havacılık uçağının İskoçya'nın Lockerbie kenti üzerinde patlamasının sorumluluğunu da Libyalı teröristlere yüklemiş ve Libya suç zanlısı iki kişiyi ABD'ye vermeyi reddedince 1992 Nisan'ında yeni bir ekonomik zorlama tedbirine başvurmuştur. Sudan 1956 yılında bağımsız oldu. Ülkede parlamenter bir hükümet kurulduysa da 1958 yılında General İbrahim Ebut iktidarı ele geçirdi. Ancak halktan gelen büyük baskı sonucu 1964'te istifa etmek zorunda kaldı. 1969 yılındaki ikinci askeri darbe ile sivil bir başbakanı hükümetin başına getiren bir devrim konseyi yönetimi eline geçirdi. Yeni hükümet sosyalist eğilimde olup ülkenin güney bölgelerindeki gerilla savaşına son vermek için mücadeleye başladı. Sudan'da kuzeydeki 12 eyalet genellikle Arap Müslüman olup merkezi hükümette ağırlığa sahipti. Güneyde kalan 3 eyalet ise genellikle siyah ve pagandı. 1972 yılında imzalanan bir anlaşma ile Güney eyaletlerine bölgesel özerklik tanınmışsa da 1975 yılında çatışmalar yeniden alevlendi. Hükümet 1970'te bazı temel endüstrileri devletleştirmiş ve 1971'de bir komünist darbe girişimi önlendikten sonra Sovyetlerle diplomatik ilişkiler kısa bir süre kesilmiştir. 1988 yılında Sudan'ın kuzeyi ile güneyi arasında bir iç savaş başlamış. 1992 yılında merkezi ordu birlikleri güneydeki asilere karşı çok kanlı bir harekatta bulunmuştur. 1980'lerde komşu ülkelerden ve özellikle Çad'dan Sudan'a gelen mülteciler ülkenin zaten çok bozuk olan ekonomisini tam anlamıyla çökertmiş ve Sudan dünyanın en yoksul ülkesi haline gelmiştir. 1985 Nisan'ında Başkan Numeiri kansız bir darbe ile devrilerek 18 yıldan beri ilk kez ülkede serbest seçimler yapılmış, ancak yeni hükümette 1989'daki bir başka darbe ile iktidardan uzaklaştırılmıştır. Sudan'ın güneyindeki çatışma durmuş değildir. Uluslararası Af Örgütü, merkezi hükümetin güneydeki Nuba kabilelerine karşı bir etnik temizleme harekatına giriştiğini ve temel insan haklarını hiçe saydığını sürekli tekrarlamaktadır. Sudan aynı zamanda komşu Etiyopya'daki Eritre ayrılıkçı hareketini desteklemektedir. Tunus ile Fas koruyuculuk altında devletler olmaktan çıkıp bağımsızlığa giden yolu hızla açtılar. Tunus'un bu yoldaki mücadelesi 1954'te iç işlerinde özerklik, 1956'da ise Fransa'dan tam bağımsızlığın kazanılmasıyla sonuçlandı. Taht çekişmeleri yüzünden karışıklıklara sahne olan Fas'ta 1955'te bölgesel özerklik, 1956'da bağımsızlık ilan edildi. Tunus'ta bağımsızlıktan bir yıl sonra monarşi yıkıldı ve ülke Habib Bourguiba tarafından yönetilmeye başladı. Bourguiba'nın Arap-İsrail çatışmalarının görüşmeler yoluyla çözüme bağlanması yolundaki önerileri, zaman zaman Arap Birliği içindeki durumunu sarsmıştır. 1974 Ocağı'nda Libya ile Tunus'un birleşecekleri açıklanmışsa da, daha sonra Bourguiba bu karardan vazgeçmiştir. Tunus, Bourguiba'nın ölümünden sonra 1987'den beri Zine El Abidin Bin Ali tarafından yönetilmektedir. Kral 2. Hasan tarafından yönetilen Fas, 1976 yılında eski İspanyol sahrasının zengin fosfat yataklarına sahip 3'te 2'sini işgal etmiş, geriye kalan bölümü ise Moritanya'nın eline geçmiştir. Aynı yıl İspanya'nın bölgeden çekilmesiyle Cezayir tarafından desteklenen Polisario gerillaları bölgenin bağımsızlığı için mücadeleye başlamışlardır. Daha sonra Moritanya Polisario cephesi ile bir anlaşma yapıp bölgeden çekilince 1980 yılında burası da Fas tarafından işgal edildi. Uzun süren kanlı çatışmalardan sonra bugün Fas bölgenin önemli kent merkezlerini denetlemekte, Polisario gerillaları ise kırsal alanda etkinliğini sürdürmektedir. 1990'da iki taraf ateşkes anlaşması imzalamışlardır. BM ise bölgede bağımsızlık ya da Fas'a bağlanma seçenekli bir referandum hazırlıklarına başlamıştır. Kral Hasan'ın hemen hemen tüm yetkileri elinde bulundurduğu Fas, ABD'den askeri ve ekonomik yardım almakta ve Fransa ile ekonomik işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Cezayir burayı 1830'da Osmanlı Devleti'nden eline geçirmiş bulunan Fransa'nın hemen hemen en eski sömürgesiydi. Fransız yurttaşları Cezayir'de toprak edinmişler, karlı yatırımlarda bulunmuşlardı. Cezayir'e yerleşen bu Fransızlara kolon adı veriliyordu. Öteki Fransız sömürgeleri olan Fas ve Tunus'ta bölgesel özellik belirli ölçüler içinde kurulmuşsa da, Cezayir'de siyasal bağımsızlığın görüntüsü bile bırakılmamıştı. Cezayir'de böylesine bir baskı yönetimine karşı hareketler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamışsa da, 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar herhangi bir başarı kazanılamamıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi, FLN, özellikle 1945 yılından sonra Cezayir'de etkili bir mücadeleye girişti. O kadar ki 400 bin kişilik Fransız kuvveti FLN'nin direnmesini kıramadı. Ancak Fransa'da etkili bir baskı grubu oluşturan kolonların köklü çıkarları ve inatçılığı işin içine girince savaş uzadı. Bu durumda Fransa'da hükümet değişikliğine yol açtı. Ayaklanmayı bastırabileceği umuduyla ve Fransız sağının büyük desteğiyle General de Gaulle yeniden iktidara getirildi. Ancak de Gaulle iktidara geldikten sonra Cezayir halkı bir referandum ile kabul etmedikçe Cezayir Fransızdır iddiasında ısrar etmeyeceğini söyleyerek Fransız sağını ve kolonları şaşkınlığa uğrattı. Bir yandan etkili bir askeri kampanya başlatarak bağımsızlık için ayaklananların kendiliklerinden asi bir hükümet kurmalarını önlerken, öte yandan savaş biter bitmez bir referandum yapılacağını ilan ederek Cezayir halkına da zeytin dalı uzatmasını bildi. De Gaulle'un bu davranışı 1961 yılından sonra meyvelerini vermeye başladı ve Fransız hükümeti ile bağımsızlık mücadelesi veren Cezayirli önderler arasında görüşmeler başladı. 1 Temmuz 1962 tarihinde yapılan referandumda halkın %91'i bağımsızlık yönünde oy verince Cezayir 3 Temmuz 1962'de tam bağımsızlığını kazandı. Bin Keddah'ın önderliğindeki FLN geçici hükümeti kurulduktan sonra parti içinde bölünme oldu ve Bin Bella iktidarı eline geçirdi. Bin Bella devlet başkanı olduktan sonra tüm muhalefeti susturarak yeni bir anayasa hazırladı. Bin Bella'nın en önemli sorunu Avrupalı nüfusun %80'inin Cezayir'den ayrılmasından sonra ortaya çıkan ekonomik bunalımdı. Bir yandan Fransızlardan kalan mallara el konup büyük çaplı devletleştirme faaliyetine girişilirken, öte yandan ABD, Sovyetler Birliği, ÇHC ve en önemlisi Fransa'dan geniş ölçüde yardım gelmeye başladı. Bin Bella 3 yıllık bir iktidardan sonra 1965 yılında, Huadi Boumediene tarafından gerçekleştirilen kansız bir darbe ile düşürüldü. Darbeden sonra Cezayir'in petrol ve doğal gazının işletilmesi için Fransa ile uzun vadeli ekonomik anlaşmalara girişildi ve bu arada Sovyetler Birliği ile bağlar da güçlendirildi. Houari Boumediene'nin 1979 yılında ölümünden sonra Cezayir Devlet Başkanlığı'na Chadli Bin Jedid getirildi. Cezayir'in 1980'lerin sonuna kadar izlediği dış politika, bloklarda yer almama, emperyalizmin her türüne karşı uyanık bulunma ve yeryüzünün her köşesindeki ulusal kurtuluş mücadelelerini destekleme biçiminde özetlenebilir. Eritre Kurtuluş Cephesi ile Polisario gerillalarına etkin yardımı bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Cezayir 1967 yılında coğrafi konumunun uzaklığına aldırmayarak İsrail'e savaş ilan etmiş ve ABD ile tüm bağlarını kopararak Sovyetler Birliği'ne yaklaşmıştı. 1988 yılında ülkenin içine düştüğü ekonomik bunalıma bir tepki olarak aralarında İslam kökten dincilerinin de bulunduğu büyük bir kalabalığın taşkınlıklarda bulunmasıyla 500'e yakın kişi hayatını kaybetti. Huzursuzluğun sürmesi üzerine ülkeyi bağımsızlıktan beri yönetmekte olan FLN geri adım atmış ve temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan çok partili demokratik sisteme geçiş süreci başlatılmıştır. Ancak 1992'nin Ocak ayında yapılan iki kademeli seçimleri İslamcı kökten dincilerin FIS Partisi, FILS kazanacağı anlaşılınca birinci kademede %90'ın üstünde oy almışlardı. Hükümet seçimleri iptal ederek camileri sıkı bir denetim altına almıştır. Bu seçim sonucunun nedenleri için bugün kesin bir yargıda bulunmak zordur. Ancak Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetlerinin bozuk, çürümüş ve baskıcı yönetimleri, her gün daha da kötüye giden ekonomik durumun halkta yarattığı tepki ve öfke, FIS'in bu öfkeyi en iyi biçimde kullanıp örgütlemesiyle 1979 Humeyni darbesinden sonra İran hükümetlerinin dünyanın hemen hemen her tarafında olduğu gibi Cezayir'de de kökten dincileri örgütleyip desteklemesi önemli nedenler arasında sayılabilir. O tarihten sonra yeraltı faaliyetlerini artıran kökten dinciler birçok hükümet görevlisinin yanı sıra Cezayir'de bulunan ve çoğunluğunu Fransızların oluşturduğu 50'ye yakın sivili de öldürmüşlerdir. Ülke Muhammed Budyaf'ın 1992 Haziran'ında bir suikaste uğrayıp öldürülmesinden sonra başkan Ali Kafi tarafından yönetilmektedir. B. Orta Afrika. 1950'lerden sonra Orta Afrika ya da Kara Afrika'da bağımsızlık hareketleri yoğunluk kazandı. 1957 Mart'ında İngiliz Altın Sahili Togo ile birleşerek Dr. Nkrumah, NKRUMAH başkanlığında bağımsız Gana Devleti kuruldu. Gana kurulduğu andan başlayarak dış politikasında anti-emperyalist bir tutum içine girdi ve Afrika kıtasında sömürgeciliğin son kalıntılarını ortadan kaldırma faaliyetlerine etkin bir biçimde katıldı. Bağımsız Afrika ülkelerinin ilk uluslararası konferansı 1958 yılında Akra'da toplandı. Afrika kıtası tümüyle kurtulmadan Gana'nın bağımsızlığı pek bir anlam taşımaz diyen Nkrumah, bloklara karşı bağlantısız bir politika izlemeye başladı. Ancak birçok yeni bağımsızlığını kazanan az gelişmiş ülkede olduğu gibi, içerideki ekonomik güçlükler Nkrumah'ın yönetimine gölge düşürdü. 1964 yılında yapılan bir referandum, tüm muhalefeti susturup hapse attıran Nkrumah'a bir yandan diktatöryel yetkiler tanıyor, öte yandan Gana'yı tek partili sosyalist bir devlet yapıyordu. 1966 yılında polis ordu işbirliği ile gerçekleştirilen darbe sonucunda Nkrumah iktidardan düşürüldü ve yeni kurulan hükümet Doğu Bloku ülkelerinin teknisyen ve öğretmenlerini ülkeden uzaklaştırdı. Ancak Gana'da siyasal istikrar bir türlü kurulamadı ve 1972 ile 1978 yıllarında iki kansız darbe daha yapıldı. 1981'deki askeri darbeyle Jerry Rawlings iktidarı ele geçirdi. Zaten zayıf olan Gana ekonomisi bu tarihten sonra daha da kötüleşmeye başladı. Fransız Ginesi yeni kurulan Fransız Birliği'ne katılmayı reddederek 1958 yılında bağımsızlığını ilan etti. Biz özgürlük içinde fakirliği, tutsaklık içinde zenginliğe tercih ederiz anlayışındaki Sekou Touré'nin iktidarı ele geçirdiği Gine'ye bağımsızlıktan sonra tüm Fransız yardımı durduruldu. Gine'nin bu yalnızlığı hala gerçekleşmemiş bulunan Gana-Gine Birliği çabalarına ve Sovyetler Birliği ile sıkı bağlar kurma faaliyetlerine yol açtıysa da, 1961 yılında hükümet karşıtı hareketleri desteklediği gerekçesiyle Sovyet bağları donduruldu ve yine Marksizmi Afrika'nın özel koşullarına uydurulmaya çalışıldı. Bu tarihten sonra yine hem batıdan hem de doğudan yardım almaya başladı. 1966'da Gana'da iktidardan düşürülen Doktor Nkrumah'a sığınma hakkı tanıdığı gibi kendisine Gine'de başkan yardımcılığı da verdi. Başkan Tore'nin tek parti sistemi kurduğu Gine ile Fransa arasındaki kopuk ilişkiler 1975 yılında yeniden kuruldu. Gine hükümeti bağlantısız bir dış politika izlediğini ilan etti. Asya-Afrika blokunu coğrafi bir birim olarak görmekte, bu iki kıtanın ortak siyasal ve tarihsel bir geçmişe sahip olduğunu ileri sürmekteydi. Tore, Batılıların Afrika'yı Kuzey Afrika ve Sahra'nın güneyindeki Afrika diye ayırmasının bölücü bir hedefe yönelik yapay bir ayrım olduğuna inanıyor, Afrika'yı bir bütün olarak görüyordu. 9. Kaset, 1. Yüzün Sonu.